Rabbime hamdolsun bizi tekrar bir araya getirdiği için. Allah hepimizi birbirimizin hayrına ve hepimizi ümmeti Muhammed'in hayrına vesile eylesin. Arkadaşlar, ahlak ve irfan okumalarında en son aklın, kalbin hastalık halleri ve tedavileri konusuna girmiştik. Bugün yine bu çerçevede okumalarımızı devam ettiriyoruz. Bu akşam Allah nasip ederse aklın hastalıklarından iki tanesine işaret edip ve onun tedavisi için gerekli olan yönteme bakmaya çalışacağız. Aklın daha önce de kısmen işaret etmiştik. En büyük hastalıklarından birisi cehalet demiştik. Hiçbir insan cahillikle suçlanmaktan hoşlanmaz. Birisinin sen ne kadar cahil adamsın demesinden hoşlanmaz. Bu aklın ve kalbin hastalıklarından biridir. Dolayısıyla insan mütemadiyen öğrenmek ister, bilmek ister. Akıllı insan cehaletinin üstüne gider ve oradan kurtulmak ister. Daha önceki derslerimden hatırlayacak olursanız, iki sınıf insan rahattır, mutmaindir. Fakat birisi, bir grup insan rahatsızdır, huzursuzdur. Bunlardan birisi rahat olan insan, cahil olduğunun farkında olmayan, cahil olduğu halde kendisini bilen zanneden insandır. İkinci rahat olan insan ise gerçek bilgiye ulaşmış insandır. Aradaki grup rahatsız olan insandır. Onlar da cahil insanlardır. Şimdi bu üç kategoriyi ciddi manada incelediğimiz zaman en tehlikeli grubun hangisi olduğu rahatlıkla ortaya çıkıyor değil mi? Birinci grup cahil olduğu halde cahil olduğunu bilmeyen, kendisini biliyor zanneden, biliyor zannettiği için de herhangi bir cehdinin, bir çabasının olmadığı insandır. Adam rahat. Çünkü her şeyi biliyor. Oysa hiçbir şey bilmiyor. Ahlak ilminde bu tür cehalete cehli mürekkep dendiğini de yine daha önce anlatmıştık. Arapçada mürekkep birkaç şeyden oluşan, birkaç şeyin bir araya gelişinden oluşan bir şeye mürekkep derler. Cehli mürekkep iki tür cehaletin bir araya geldiği cehalettir. Nasıl? Bilmiyor, bilmediğini bilmiyor. Hatta daha ilave bildiğini zannediyor. Bilmiyor, bilmediğini, bildiğini zannediyor. Korkunç bir karanlıktır. Hatta burayı dehşetini anlatabilmek için hayvanlardan örnek vermiştim. Hayvanlarda bir huzursuzluk yoktur. Arı arıdır, bal yapacaktır. Gider dağlarda, taşlarda gezer, dolanır, çiçeklerden alacağını alır, getirir. İşini yapar, acıktığı zaman yer. İşte diğer bütün hayvanlar buna göre mukayese edin. İşte sığırlar çıkar, otlar, akşam geldiği zaman sahibi savar, sütünü alır. Hayatlarına memnundurlar. Çünkü onlara onun dışında bir rol verilmemiştir. Ama insan olmasına rağmen, insan suretinde yaratılmış, insani kabiliyetlerle donatılmış olmasına rağmen bir insan hayvandan farklı olarak bilmesi gerektiğini göz ardı eder, bilmediklerini öğrenmesi gerektiğini göz ardı ederse o insan hayvansı bir rahatlığa düşer. Hayvansı bir mutluluk yaşar. Hayvanın mutluluğu nasıl ki ölümüyle beraber kaybolur giderse kendi varlığının toprak olmasıyla birlikte insan da hayvansı yaşayan, hayvansı mutluluğa ulaşmış, hayvansı lezzetlere ulaşmış insan da aynen hayvan gibi bedeni toprağa karışır gider. Fakat hayvandan farklı olarak o ruhu kaybolmaz, ruhu layık olduğu yere gidecektir ki amellerin uhrevi suretleri konusunda da burayı yine irdelemiştik. Şimdi cehli mürekkep ne dedik? Bilmez, bilmediğini bilmez, daha kötüsü bildiğini zanneder. Şimdi bunu hayatın her alanında görmemiz mümkündür. Dolayısıyla üstünde ciddiyetle durulması gereken bir olgudur. Kur'an-ı Kerim'de bu manada Allah-u Teala bize bir takım işaretler vermektedir. قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ Yahudiler dediler ki, Hristiyanlar bir gerçeklik üzerine değiller. Hristiyanlar da dediler ki, Yahudiler bir gerçeklik üzerine değiller. Bir başka ayette, cennete ancak Yahudiler ve Hristiyanlar gidecek dediler. Allah-u Teala dedi ki, وَمَا مِنْ اِلْمٍ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَ الزَّنِ. Onlar ilimden hiçbir şeye dayanmıyorlar. Zanlarını söylüyorlar. Bir başka ayette ise Allah-u Teala, oysa zannın hiçbir gerçekliği yoktur. Şimdi biz okurken bu ayet Yahudileri söz konusu ediyor diyoruz. Hristiyanları söz konusu ediyor diyoruz. Allah'a şükür olsun, bize dönüp bir şey yok. Biz Müslümanız elhamdülillah. Dolayısıyla biz gerçeklik üzerindeyiz. Yahudilerin ve Hristiyanların içine düştüğü duruma düşmedik. Dolayısıyla biz Allah'ın onları eleştirirken söylediği, onlar bir ilme dayanmadan, zanlarına dayanarak konuştular. Arzularını, temennilerini dillendirdiler gibi değiliz biz. Fakat gerçek hayatımızı incelediğimiz zaman, nasıl ki Nasrani Yahudiler bir gerçeklik üzerine değildir sözünü Allah kınıyor, nereden biliyorsunuz anlamına gelen, bu sözünüz ilmi bir temele dayanmıyor, siz zannınızı söylüyorsunuz diyerek Yahudileri eleştiriyor. Aynı mantıkla nasıl ki Hristiyanları eleştiriyorsa, ben Müslümanım diyen insanın zannı gereği Müslüman oluşu, Müslüman olduğunu zannettiği halde eğer bunu söylüyorsa aynı duruma düşer mi, düşmez mi? Biz ben Müslümanım derken Müslüman olduğumuzu zannederek mi Müslüman olduğumuzu söylüyoruz, yoksa bir ilme mi dayanıyoruz? Yani bir gün bir ateist çıksa karşımıza, gelse dese ki, niye Müslümansın? Ya Allah bir, bundan başka değil. Niye Allah bir? Yani Allah hakkında bir sorgulama yaptık mı? Allah nasıl bir Halık'tır, yaratıcıdır, nasıl yaratmıştır, nasıl bir varlıktır, bizim gibi bir varlık mıdır, yoksa onun varlığının farklı boyutları mı vardır? Nedir Allah-u Teala, nedir? Birdir, nasıl birdir? İkinin biri midir? Ki İmam Ali Aleyhisselam'ın şiddetle karşı çıktığı, Müslümanları eleştirdiği hutbelerinden birinde öyledir. Müslümanlar Allah'ı ikinin biri zannettiler. Oysa ikinin birinin iki olma riski vardır. Allah'ın birliği sayısal değildir dedi. Nehcül Belağa'daki ilk hutbelerindendir hemen hemen. Sayısal değildir Allah'ın birliği. Bu konularda hiç düşündünüz mü? Araştırdınız mı? Bu ayetleri okuduğumuz zaman oradaki Yahudinin, Hristiyanın yerine kendimizi koyabilmeliyiz. Yani cehli mürekkep riski her an ve hepimiz için geçerli olan bir şeydir. Peygamber'e inanıyorum. Niye peygambere inanıyorsun? En son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Delilin ne? Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i kim getirdi? Peygamber getirdi. Peygamberin onu getirdiğine delilin ne? Kendisi mi yazdı, çizdi, yoksa Allah'tan mı getirdi? Allah'tan getirdiğine dair inancın varsa delilin ne? Bunları çoğaltabiliriz. Niye namaz kılıyorsun? Niye oruç tutuyorsun? Veyahut niye şu şekilde, bu şekilde bazı hareketler yapıyor, ona ibadet diyorsun? İbadette bir delilin olması lazım. Yapıp ettiklerinde bir delilin olması lazım. Dolayısıyla cehli mürekkep hepimiz için geçerlidir. Şii diyor ki, Sünnilerin bir temeli yoktur. Bakın az önceki Yahudiler ve Hristiyanlar hakkındaki ayeti ben kendi gerçekliğimize uyarlamaya çalışıyorum. Şii diyor ki, Sünnenin bir gerçekliği yoktur. Sünni de diyor ki, Şii'nin bir gerçekliği yoktur. Şii diyor, Sünniler ehli dalalettir, ehli bidattır. Sünni de diyor ki, Şiiler ehli dalalettir, ehli bidattır. Hele hele şimdi bir de şey çıktı, Vahabiler çıktı, IŞİD çıktı. Sünnisiyle, Şiisiyle herkes kafir. Sadece kendileri Müslüman. Deliliniz ne? Ey Şii, sen delilin ne? Niye sen hak üzere olduğunu söylüyorsun? Sen de hak üzere olduğuna dair kitaptan, sünnetten, evrensel akıldan bir delilin var mı? Hiç olmazsa sana soran bir insana, o insanın önüne koyabileceğin 1, 2, 3, 4 maddelik bir şeyin var mı? Yok mu? Yoksa benim babam Müslümandı, annem Müslümandı, ben de Müslümanım derseniz, ayeti kerimede onlar zanlarına uyuyorlar, onlar atalarının yollarına gittiler eleştirisinden muaf kalabilir miyiz? Aklın en büyük hastalığıdır ki, akıl bu dünyadayken tedavi edilemezse Uhrevi alemde de onun acısını ne yapacağımızı daha önceki derste gördük. Daha şiddetli bir şekilde. Nasıl ki bu dünyadayken cehaletten acı duyuyorsak, o hayvansı mutluluktan kurtulduysak, cehalet aşamasına geldiysek, cahil olduğumuzun idrakine vardıysak ve cehaletin acı verdiğinin farkına vardıysak, onun acısını hissettiysek ve o acıdan kurtulmanın yollarını aradıysak, ahirete inşallah onun acısından kurtulmuş olarak gitme şansını yakalarız. Bu dünyada bu acıyı hissetmezsek, bu acıyı hissettikten sonra onun tedavisiyle meşgul olmazsak, ahirete onun acısını taşırız ki ahirette mutluluk da kat kat artar, acı da kat kat artar. Allah hepimizi muhafaza etsin. Şimdi Allah-u Teala müşriklerin öne sürdükleri bazı şeyler için, işte Yahudilerin, Hristiyanların öne sürdükleri bazı şeyler için قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ diye karşılık veriyor. Diyor ki delilinizi getir. Neye göre söylüyorsunuz bunu? Var mı bir deliliniz? Müslüman olduğumuzu söylüyorsak eğer, Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız diyorsak eğer, ağzımızdan çıkacak her sözün üç temelli delili olması lazım. Ya Kur'an'dan bir delilin olacak, ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sünnetinden, hadislerinden ve onun devamı olan masum imamların sözlerinden bir mesnedin olacak, ya da evrensel akıl açısından akli bir delilin olacak. Bu üç delilden biriyle ileri sürdüğün bir şeyi desteklemiyorsan eğer, bil ki sen aklın hastadır, aklın rahatsızdır. Ve bu hastalık diğer bedensel hastalıklarda olduğu gibi müdahale edilmedikçe artan, büyüyen, nasıl ki bedensel hastalıklar büyüdüğü zaman ta ölüm riskine kadar götürür, hatta öldürür, akıl hastalığı da nihai anlamda insanı küfre, şirke, aklın ölümü dediğimiz, zira Allah-u Teala imana hayat diyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah ve Resulü size hayat veren şeylere sizi çağırdığı zaman ona icabet edin, itaat edin. İman neymiş bu ayete göre? Hayattır. Küfür nedir öyleyse? Ölümdür. Ey hayat süren leşler, sizi kim diriltecek demişti şairlerin biri. 1950'li 60'lı yıllarda Türkiye'nin meşhur şairlerinden biriydi. Ey hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Hayat sürüyor, yaşıyor ama leş, ölü. Kur'an-ı Kerim'in mantığına göre kafir, müşrik, münafık, yapıp ettiklerini bir mesnede dayandırmayan, bir delile dayandırmayan insan, yaşayan ölüdür. Zira kendisine hayat verecek olan ilahi davete icabet etmemiştir. Efendim ateist, adam kendisinin modernist olduğunu düşünür, akıllı olduğunu düşünür. Allah yoktur der, ahiret yoktur der, peygamber yoktur der, kitap yoktur der. Hayat şu yaşadığımız hayattan ibarettir der. Kur'an-ı Kerim'de onlardan da bahsediyor. Zaman bizi öğütüyor der. Kur'an'da der diye geçer. Ve tarihteki bu tür inkarcılara, ateistlere dehriyun denmişti. Zamancılar. Zaman bizi öğütüyor. Zaman bizi yok ediyor. Doğuyoruz, gelişiyoruz, ölüyoruz, toprak oluyoruz, yok oluyoruz. Delilin ne? Nereden sen böyle bir bilgiye ulaştın? Bütün bu evren boşuna mı yaratıldı? Niye yaratıldı? Bu güneş, sen 60 yıl, 70 yıl oynayasın, top oynayasın, hoplayasın, zıplayasın diye yaratıldı. Bu kadar ay, gökyüzü, samanyolu, denizler, ormanlar, dağlar, taşlar. İki tane insan oynasın, eğlensin, daha sonra da kaybolsun, gitsin diye yaratılmış olacak. Oysa evrensel akıl diyor ki, gözlemlediğimiz alemde boşuna var edilmiş hiçbir şey yoktur. Her şeyin evrensel düzen içerisinde bir yeri vardır. Her şeyin varoluş gayesi vardır. Ben, insan, benim dışındaki var olan her şeyin bir gayesi olacak. Varlık aleminin içerisindeki en üstün varlık olan benim bir gayem olmayacak. Benim dışındaki akılsız alemin her birinin bir hedefi olacak. O hedefe doğru akıp gidiyor olacak. Bütün bir varlık aleminin en üstünü olan benim varlık hedefim olmayacak. Cehli mürekkebi anlatıyoruz ya, ateist cahil olduğunu kabul etmez. Tam tersine size hava atar. Bilimsel düşündüğünü söyler. Pozitivist olduğunu söyler. deneyselcidir kendisi. Deneylerle laboratuvarlarda ispat edilememiş hiçbir şeyin gerçekliğinin olmadığını söyler. Dolayısıyla kendisini biliyor zanneder. Bilmediği halde biliyor zanneden insan cehli mürekkep sahibi insandır ve hastalıklı insandır. Ve bu öyle bir hastalıktır ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların ta ahiretteki manzaralarını aktarıyor. Allah ezeli ve ebedi ilme sahibi olan Allah. Hatta ahiretten bize sahneler aktardığı zaman geçmiş zaman kipleriyle aktarır. Olmuş, geçmiş. Çünkü Allah nezdinde dün ve yarın diye bir şey yok. Allah'la tartışmaya girerler diyor ayet-i kerimede. Yok, hayır, biz öyle yapmamıştık. Biz iyi insanlardık. Sen neden bize böyle yapıyorsun? Allah'la tartışmaya girerler. Allah onlar için kitapta bir isimlendirme yapar. Ülâike hum hizbuş şeytan. Onlar şeytanın hiziplerindendirler. Çünkü şeytan da Allah'la tartışmaya başlamıştı. Cehli mürekkep, bu dünyadaki cahil insan, bilmediğini bilmeyen, bilmediği halde bildiğini zanneden insan, ahlak derslerinin girişlerinde ne demiştik? Yapıp ettiklerimiz, kabullerimiz, redlerimiz, evetlerimiz, hayırlarımız, sevdalarımız, öfkelerimiz ruhumuzda kabiliyete dönüşür. Siz ateist olacaksınız da ruhunuz mümin mi kalacak? Ateizmi, gerçekle tartışmayı, gerçeğe karşı koymayı ruhunuzun melekesi haline getirirsiniz. Siz ölüp toprağa gittiğiniz zaman bedeniniz geldiği yere gider, toprak olur. Ruh da geldiği yere, melekut alemine uçar. Ve o melekut alemine sizin burada onun üstüne kazıdığınız resimle gider. Tartışmacı resimdir o. Karşı koyan resimdir. Ve Allah'la tartışmaya girer. Bu dünyada cehaletini, cehli mürekkebini tedavi etmeyen insan ahirete gittiği zaman Allah'la tartışmaya cesaret bulur. Cesaret bulur da karşılığını alabilir mi o cesaret? O cesaret onu sonuca götürebilir mi? Zira onlar için Allah-u Teala bir başka ayette de diyor ki onlar amelleri boşa giden insanlardır. Fakat kendilerini hala hak üzere zannederler. Ateisttir. İyilikseverdir, hümanisttir, yardımperverdir, komşuluk ilişkileri iyidir. Fakat gerçek manada aklın öngörüsüne teslim olmayan bir insan olduğu için bu yapıp ettiklerinin orada neyinin karşılığını göremeyecektir. Mükafatı verecek olan kim orada? Allah. Sen Allah'ı kabul etmiyorsun, ondan nasıl mükafat bekleyeceksin? Dolayısıyla hümanistliğin, iyiliğin, İyi geçinilebilen biri oluşun, merhametliliğinin mükafatını bu dünyadayken alırsın. İnsanlar sana çok iyi insan der. Komşuluk ilişkilerin iyi olunca sen de mutlu olursun. Neticesini burada alırsın. Ahireti zaten kabul etmemiştin ki. Dolayısıyla sen bu amellerin ahirete tekabül eden şeyini ne yapamazsın? Alamazsın. Ama ilahi adalet öyle bir düzenlenmiş ki onun bu dünyadaki iyiliğini boşa çıkarmıyor. Ne yapıyor? O hayatı bu hayattan ibaret bilmiyor muydu? Dolayısıyla yaptığı iyiliklerin mükafatını da bu dünyada alıyor. Ona adalet de bu şekilde tecelli ediyor. Dolayısıyla cehli mürekkep hepimiz için riskli bir olgudur. Bugün adam Müslüman çıkıyor, şehirler basıyor, insanları öldürüyor, kafaları kesiyor. Niye? Ben İslam devleti kurdum diyor. Ben Müslümanım diyor. Ben Allah adına cihad ediyorum diyor. Ya hangi yetkiyle sen Allah adına cihad ediyorsun? Allah adına cihad ediyorsan sen kendine Allah'a vekil iddiaz ettin. Hiçbir insan kendisini bir başkasının vekili görebilir mi? Vekili Allah atar. Asıl Allah'sa Allah'tan sana bir bilgi gelmiş olması lazım. Benim adıma git mücadele et diye sana bir yetki vermiş olması lazım. Nerededir bu yetki? Kur'an-ı Kerim'de sen bu yetkiyi bana gösterebilir misin? Kur'an-ı Kerim'de hiçbir Müslümanın Allah adına toplumu hizaya getirme yetkisi yoktur. Toplumu hizaya getirme yetkisi Allah-u Teala'nın kendi seçtiği otoriteye aittir. Allah diyor ki ben Muhammed Mustafa'ya yetki verdim.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Onun sözü benim sözümdür. Onun savaşı benim savaşımdır. Onun barışı benim barışımdır. Ona itaat ederseniz mutluluğu yakalarsınız. Dolayısıyla peygamber savaş ilan edebilir. Peygamberin savaşında zulüm yoktur. Peygamberin savaşında adaletsizlik yoktur. Peygamberden sonra da Allahu Teala dedi ki ben bu konuda Ali'yi yetkilendirdim. Ebu Bekir Bağdadi seni kim yetkilendirdi? Fethullah Gülen seni kim yetkilendirdi? Tayyip Erdoğan seni kim yetkilendirdi? İsa Polat seni kim yetkilendirdi? Yok böyle bir şey. Biz ancak bireysel anlamda bizim üzerimize düşen vazifelerle mükellefiz. Cihad ilan etmek, savaş ilan etmek masum otoritenin tekelinde olan bir şeydir ve Kur'ani delilleri vardır. Bunun aksini iddia edenler Kur'ani, akli ve nebevi delillerini getirmeleri gerekiyor. Zanlarına tabi oluyorlar. Zan ise hakikatten bir pay sahibi değildir. Cehli mürekkep ilk tanımı yapıldığı zaman nefislerimiz hemen hemen hepimizi oradan beri görür. Arkadaşlar cehli mürekkep riski hepimiz için mümkündür. Cehli mürekkepten kurtulabilmenin yollarını aramak zorundayız. Ağzımızdan çıkan her söz bir delile dayanıyorsa yaşasın, var olsun o söz ve o sözü söyleyen. Yok bir delile dayanmıyorsa, bir geleneğe dayanmıyorsa, babamdan duydum, annemden duydum, İsa abiden duydum, amcamdan duydum, yok öyle bir şey. Delilli ve mesnetli olacaksınız. Delilli ve mesnetli olabilmenin yolu nereden geçer? Ya alim olacaksınız, ya talebe olacaksınız. Hiç ikisini de yapacak gücünüz, kudretiniz, imkanınız, vaktiniz yoksa en azından ilim meclislerinde bulunacaksınız. Gelin şöyle gözümüzü kapatalım, bir halkımızı göz önünden geçirelim. Bu halkın yüzde kaçı ilim meclislerine gitmektedir? İlim meclisine gitmekte de iş bitmiyor. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala diyor ki yediğiniz sofraya bir bakın. İmam Cafer Aleyhisselam bu ayeti tefsir ederken diyor ki ilmi nereden aldığınıza bakın. İlim meclisinde bulunalım da hangi ilim meclisinde bulunalım? Bilmediğini bilmeyen alimlerin olduğu meclislere gidersek halimiz ne olacak? Allah-u Teala bizden cehaletten kurtulmamızı, cehli mürekkepten kurtulmamızı ister de onun tedavisinin yolunu göstermez mi? İlmi nereden alacağımızı bize öğretmez mi? Peygamber Efendimiz ne buyurmuştu bize? Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır. Kapıyı öldürdü İslam ümmeti, kapıyı kırdı İslam ümmeti. O kapıyı kıran İslam ümmetindenim diyen insanların oluşturduğu meclislerden ilim çıkar mı? Delil çıkar mı? Hüccet çıkar mı? Oraya hasta giren oradan sağlıklı çıkabilir mi? Yoksa oraya sağlıklı giren hasta mı çıkar? Ali'nin kapısına gitmemiz gerekiyor. 14 masumun kapısına gitmemiz gerekiyor. 12. masum Allah ruhunu tacil eylesin. Amin. Gaybetinden önce bize neyi vasiyet ettiyse, bize neyi emrettiyse ümmetin içindeki adil müştehitler benim temsilcilerimdir. Ali'nin kapısının bugünkü adresini verdi. Adil müştehide gideceksin. Falan hocadan müştehit. Ya o yetkiyi vereni tanımıyor o. Az önce ateiste dedik ki ahirette tartışacak Allah'tan. Ben iyi insandım. Ya sen Allah kabul ettirdin ki ona mükafat istiyorsun. Bugün sözünü ettiğiniz şu alim, bu alim 12. imamı kabul etmiyor ki 12. imamın onu yetkilendirdiğini kabul etsin. Yetkisiz ilmin faydası yoktur. Yetki yok orada. Yetki varsa da ya kendisi kendisini yetkilendirmiş ya 3-5 tane muhibbi, 3-5 tane fanatik taraftarı onu yetkilendirmiş. Orası Ali'nin kapısı değil. Orası Ali'yi öldürenlerin kapısı. Ali kapısını kıranların kapısı. Hangi sofradan yediğiniz sofraya bakın. Biz bunu genellikle yediğimiz ekmekten, peynirden anlıyoruz. Doğrudur, o manada da ayet-i kerime hüküm içerir. Yani helal yiyin, harama el uzatmayın. Sofranıza haram lokma koymayın. Çocuklarınızın kursağından haram lokma geçmesin. Ayeti kelimenin bu manada zahiri anlamı olduğu gibi ayetlerin, Kur'an'ın batınına vakıf olan 14 masumdan biri olan İmam Cafer Aleyhisselam batıni bir kapı aralıyor. Diyor ki ilmi kimden aldığınıza bakın. Ya alim olacağız, okuyacağız, araştıracağız, alim olacağız. Ya ilim talep eden, talebe ismi oradan geliyor. Talep eden, isteyen, ne isteyen? İlim isteyen. Talebe olacağız. Ya da sosyal hayat, gerçek hayat, bu ikisine de fırsat vermiyor, yapamıyorum. Haftada bir olsun, Ehl-i Beyt aleyhisselamın bereketiyle oluşmuş meclislere gidin. Allah bu meclisleri her türlü saldırıdan, fitneden, fesattan, ayrılıktan, inkirazdan, inhiraftan muhafaza eylesin. Hepimizi o meclislerin nurundan faydalanan insanlardan eylesin. Cehri mürekkep hakkında söylenebilecek söz çoktur. Vaktinizi fazla almamak için ben ikinci bahise geçiyorum. Aklın afatı, aklın hastalıklarından birisi de şüphedir. Şüphe bedene batan bir diken gibidir. O dikeni çıkarmadığınız müddetçe sizi acıtır, size acı verir. Hele ki ilerleyen süre içerisinde iltihap yapmaya başlar. Müdahale etmezseniz daha ileri hastalıklara da sebep olabilir. Bedendeki diken misalidir beyindeki şüphe. Şüphelerin üstüne gidilmesi lazım. Şüphenin yeri ateştir diye hadis geliyor. Yine daha önceki dersleri hatırlarsanız cennet de bu dünyada yapılıyor, cehennem de bu dünyada yapılıyor. Bu dünyadaki şüphenin yeri ahirette nedir? Ateştir. Allah muhafaza etsin. Şüphenin üstüne gidilmesi gerekiyor. Üstad Mutahari'nin bu konudaki bir değerlendirmesini daha önceki derslerimde de aktarmıştım. Katılmış olan arkadaşlar hatırlarlar. Üstad Mutahari şüpheyi bir açıdan da nimet olarak değerlendirir. İnsanın kemaline vesile olan bir nimettir der. Aynen bedendeki bir uzvun hastalandığı zaman ağrıyla sinyal vermesi gibi zihindeki sıkıntının da ağrısı olarak değerlendirir şüpheyi. De midede bir rahatsızlık olunca Allah öyle bir sistem koymuş ki orada bir ağrı vücuda geliyor. Midem ağrıyor diyorsunuz. Doktora gidiyorsunuz. Çare arıyorsunuz. Doktor muayenesini yapıyor, ilaç veriyor ve sizi tedavi ediyor. Eğer o ağrı olmasaydı ne olacaktı halimiz? İçin için bizi ne yapacaktı? O tüketecekti. Bu zaviyeden baktığımız zaman ağrı nedir? Bir nimettir. Ey Allah'ım sana şükürler olsun ki ağrıyı yaratmışsın. Ağrı olmasaydı biz hayatımızı devam ettiremezdik. Zihinde şüphe bedendeki hastalıkların ağrısı gibidir. Şüphe de insanı rahatsız eder. Fakat biz insanlar nedense midemiz ağrıdığı zaman o ağrının şiddetine dayanamaz gider çareler ararız da beynimizdeki vücuda gelen o şüphe ağrısına, o şüphe rahatsızlığına tahammül eder çaresini aramayız. Midesinden rahatsız olan insan doktora gider. En kalitelisini arar. Sağına soluna sorar. En iyi doktora gider. Bir doktor bir netice verir. İnanmaz. İkna olmaz. Gider ikinci bir doktora teyit ettirmek ister. Ondan sonra tedaviye karar verir. Ama zihinde zıp zıp zıplayan ve diken gibi batan, acı veren, hayat gerçeğine dair sorular vardır. Yarına dair sorular vardır. Onların üstüne gitmez. Gitse de kendiliğince bir şeyler yapmaya çalışır. Kendiliğince bir takım çıkarımlarda bulunur. Veyahut da mahalle arkadaşına sorar. Kahvehanedeki arkadaşına sorar. Usta bir dahiliyeci aradığı gibi usta bir hoca veyahut da az önce ifade ettiğimiz gibi Ali'nin kapısından bir kapıya tevessül bile etmez. Şüphe insanı ta küfre kadar götürür. Eğer müdahale edilmezse, eğer üstüne gidilmezse. Dolayısıyla Allah hepsine hayırlı ömürler versin. Ehl-i Beyt pınarından içmiş alimlerimizin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Öncelikle eksiklerimizi tespit etmemiz. İkincisi, beynimizde vücuda gelmiş olan, zihnimizde vücuda gelmiş olan hiçbir şüpheyi göz ardı etmeden mutlaka Ehl-i Beyt pınarından içmiş alimlerimize götürüp arz etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hadisi şerifler vardır ki şüpheyle ibadet eden insanın ibadetinin kıymeti yoktur. Birinci maddede izah ettiğimiz gibi قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ delilinizi getirin. Namaz kılıyor. Şüpheci adam. Ahiret hakkında şüphesi var. Allah hakkında şüphesi var. Peygamber hakkında şüphesi var. Ama iman denilen bir geleneğin içine doğmuş. İnanmalıyım demiş. Allah bizden inanmalısınız demiyor. Bilerek inanmalısınız diyor. İsteyerek, bilerek, hissederek inanın. Namazın gerekliliğine hükmedeceksin de ondan sonra namaz kılacaksın ki Allah senin namazına itibar etsin. Şüpheci bir insanın ibadetinden ve amellerinden bir hayır gelmez diye hadisi şerif geliyor. Niye ayakta duruyorsun namazda? Niye rüküye gidiyorsun? Niye secdeye gidiyorsun? Niye ellerin bağlı kılıyorsun? Niye ellerin açık kılıyorsun? Niye Ramazan'da oruç tutuyorsun? Veya niye Muharrem ayında oruç tutuyorsun? Ümmetin bir kısmı da Muharrem ayında oruç tutuyor. Allah-u Teala diyor, Şehr-i Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an. Biz Ramazan ayında Kur'an indirdik. Bir başka ayette diyor ki, Ramazan hilalini gördüğünüz zaman oruç tutun. Şevval'in hilalini gördüğünüz zaman iftar edin. Öteki Müslüman kardeşim diyor, ben Muharrem ayında oruç tutacağım. Ya tamam kardeş, tut. İyi, güzel bir şey yapıyorsun da. Delilin ne? Niye Muharrem ayında tutuyorsun da Ramazan ayında tutmuyorsun? Ya haşa ve kella diyeceksin ki bu Kur'an-ı Kerim değiştirilmiş. Oruç aslında Muharrem ayında farzdı. Araplar tuttular bunu, Ramazan'a çevirdiler diye bir ispat edeceksin. Ya ne dedik? Kul hatu Kur'an-ı Kerim. Delil getireceksin. Ya bu delil meselesi o kadar önemli ki, bakın arkadaşlar, dünyevi meselelerde de öyledir. İki tane Müslüman oturuyor, bir inşaatın nasıl dayanıklı olacağına dair görüş alışverişinde bulunuyorlar. Ben zannediyorum ki şöyle olursa daha güzel olur dersen beni dinler misiniz? Veya Fuat abi dese ki şöyle olursa daha kuvvetli olur diye zannediyorum. İtibar eder misiniz? Kime itibar edersiniz? Bir inşaat mühendisi orada olur. İnşaat mühendisi der ki şu toprak zemin üzerinde toprağın etütünü yapıyor, zemin etütünü yaptırıyor. Bu zemin, bu toprak cinsi, efendim işte fay hatlarının yakınlığına nispetle bu mekanda şu miktarda demir, şu çapta demir, şu kalitede kum, şu kalitede ve şu miktarda çimento olması gerekiyor. Hangimizin sözü daha muteber oldu şimdi? Mühendisin sözü muteber oldu. Her alanda, marangozlukta da öyle, demircilikte de öyle, doktorlukta da öyle. Oturuyoruz, dahili hastalıklar hakkında ahkam kesiyoruz. Kalp rahatsızlıkları hakkında ahkam kesiyoruz. Ya delilin ne senin? Sen tıp mı okudun? Bir delilin mi var? Vücut anatomisi hakkında senin ne bilgin var? Her alanda öyledir. Cehli mürekkep her alanda insanı gerçek hayatta komik duruma düşürür, ahirette de rezil duruma düşürür. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Dolayısıyla şüphe ikinci hastalıktır. Aklın hastalıklarından birisi, ikincisi şüphedir. Şüphenin de üzerine gidilmesi gerekir. Üstad Mutahhar'ın baktığı yerden bakınca da şüphe bir nimettir. Ama nasıl nimet olur? Nasıl ki midemiz ağrıdığında doktora koştuysak, ağrı bu manada bizim faydamıza olduysa, şüphenin de üstüne gider, erbabına şüphemizi arz edersek, şüphe de bizim bu sefer neyimize vesile olur? İlmen kemale ulaşmak, aklı tedavi etmek, sağlıklı bir akla ulaşabilmek için de bu manada da şüphe gene nimettir. Üçüncü merhalede, Kur'an-ı Kerim yine bu manadaki cehli mürekkep ve cehalete karşı yakin denilen bir olguyu ileri çeker. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ فَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ O müminler ki sana ve senden önce indirilenlere inanırlar ve ahirete de yakin ederler. Yakin ilim. Kur'an-ı Kerim'de yakinden çok bahseder. Yakin ilme ulaşan insan, hem de bakın ahiret konusunda yakine ulaşmış. Madde aleminin ötesine ulaşmış. Öyle bir sağlıklı akla ulaşmış ki, aklın fonksiyonları ayrı bir ders konusudur. Kısmen ben bu konuyu şeyde işlemişimdir. Eğer zahmet eder de incelerseniz, usulü din derslerinde incelemişimdir. Akıl madde ötesine nasıl ulaşabilir? Akıl madde ötesine ulaşabilir mi? Ulaşamaz mı? İlmi yöntemlerle izah edilmiştir. Alimlerimizin bereketiyle huzurunuza getirmiş olduk onları. Orayı incelerseniz görürsünüz. Akıl madde ötesine ulaşma gücüne sahiptir. Ama hangi akıl? Sağlıklı akıl. Sağlıklı akıl nasıl olur? Nasıl çalışır? Onu oradan inşallah incelemenizi istiyorum. Şimdi bu ayet-i kerime de dikkat ederseniz, وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sana indirilene ve senden öncekilere, indirilenlere iman ettiler. Yani ellerimizde tuttuğumuz kitaplara iman ettiğimizi söylüyor müminler olarak. Fakat وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Ahiret hakkında da yakine sahiptirler. Oysa ahiret madde ötesi bir alemdi. Dünyanın ötesinde gideceğimiz yerdi. Madde ötesine Allah-u Teala'nın bu Bakara suresinin bu ayetindeki kastettiği müminler yakine ulaşmışlar. Yakin ne demektir?
duymak değil, bilmek değil, elle tutulur hale getirmek. Bir bilgiyi, bakın soyuttur. İki kere ikini dört eder, soyut budur. Soyuttur değil mi? Ama elimizde tuttuğumuz gibi bir gerçek, bir bilgidir. Öyle bir yakinimiz var bizim. Ahiret hakkında iki kere ikini dört eder dercesine bir bilgiye sahip olmak. Yakin sahibi olmak. Ülaikellezine ve bilahiretun yugunun ülaike ala hüden min rabbihim. İşte onlar, o yakine ulaşanlar, Rableri tarafından bir hidayete ulaştırılmış, doğru yolu bulmuş insanlardır. Ve ülaike humul müflihun. İşte onlar kurtuluş erenlerdir. Buradaki kurtuluş da iki boyutlu kurtuluştur. Hem dünyevi kurtuluştur, hem uhrevi kurtuluştur. Dolayısıyla yakin, cehaletin ve cehli mürekkebin ve şüphenin olmazsa olmaz tek ilacıdır. Yakine ulaşmak. İmam Ali Aleyhisselam, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in olduğu bir yerde diyor ki, imanla yakin arasındaki fark nedir söyler misiniz? Ortaya sorunca ikisi de susuyor. Hüseyin Hasan'ın önüne geçmek istemez. Hasan da Hüseyin'e nezaket gösterir, konuşmaz. En sonunda İmam Ali Hasan'a der ki, Hasan sen cevap ver. İmam Hasan Aleyhisselam der ki, ikisinin arasında bir karış fark vardır. İman duymaktır. İman teslim olmaktır. Yakin görmektir. Yakin görmektir. Yine İmam Ali Aleyhisselam kendisinden menkul bir hadisinde buyurur ki, ben görmediğim Allah'a ibadet etmem. Fakat şu göz onu görmez. Görüyor. Az önceki verdiğim örneği eğer anlayabiliyorsak, iki kere ikini dört eder, elle tutulur, gözle görülür bir şey değildir değil mi? Soyut bir bilgidir. İki kere ikini dört eder. Fakat bu öylesine yakın bir bilgiye dönüşmüştür ki bizde, hatta çoğu kere anlattığımız bir şeyin doğru olduğunu ispat için misal olarak veririz. İki kere ikini dört eder gibi biliyorum ben bunu deriz. Kendim gibi biliyorum deriz bunu. Kendim gibi. Kişinin kendisine olan bilgisi gibi. Ben varım, beni biliyorum ben. Buna bir başka anlamda huzuri ilim derler. Huzuri ilim, bir başkası tarafından öğretilen veya bir başkasının öğretmesine ihtiyaç duyulmayan ilimdir. Bana ben olduğumu ne annem öğretti, ne babam öğretti, ne de hocam öğretti. Ben beni biliyorum, sen seni biliyorsun. Huzuri ilim derler buna. Yakin, kendimizi bildiğimiz gibi ahireti bilmek. Kendimizi bildiğimiz gibi Allah'ı bilmek. Kendimizi bildiğimiz gibi Allah'ın huzuruna çıkacağımızı bilmek. Anlamında bir yakine ulaşmak zorundayız. Zira az önce şüphe yakinin zıttıdır. Şüphe insanı ta küfre kadar götürürdü. Onun çaresi yakine ulaşmaktır. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ayet-i kerimede, ey Allah'ım öldükten sonra nasıl dirilteceğini bana göster. Allah-u Teala buyuruyor ki, ne o yoksa inanmıyor musun? İbrahim Aleyhisselam diyor ki, haşa, inanıyorum ama yakine ulaşmak istiyorum. İmanla yakinin farkını görüyor musunuz? Dolayısıyla Allah-u Teala, varlığın Halık'ı diyor ki, eline dört tane kuş al, parçala, parçalarını karıştır götür, değişik değişik tepelere dağıt. Sonra çağır, onları sana geldiğini göreceksin. Burada kişinin öldükten sonra dirilmeyi, ölünün diriltilebileceğini aklen yakine ulaşabilecek gücünü bize anlatmaktadır. Çünkü Allah-u Teala her bir insana İbrahim Aleyhisselam'a gösterdiği gibi ne yapmaz? Kuşları parçala götür, tekrar çağır gelsin demez. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'deki bu tür şeyler aynen şuna benzer. Biz insanlık tarihinde suyun bir kere 100 derecede kaynadığını görünce bizde bilgi oluştu, yakin oluştu. Biz dedik ki su 100 derecede kaynar. Bunu ispat etmek için artık her konuştuğumuz adama suyu götürüp 100 derecede kaynadığını ispat etmeye ihtiyacını duymadık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de güvenilir elçilerinin eliyle bu tür şeyler bize veriyor. Biz Kur'an'ın doğru haber getiren bir kitap olduğuna inandıysak, aklen bunu çözdüysek, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu çözdüysek, Kur'an'daki haberlerin doğru haberler olduğunu çözdüysek, Kur'an bize diyor ki Allah bunu siz kullara İbrahim'in eliyle gösterdi. Kuşları parçalattı, dağlara dağıttı, kuşları çağırınca da kuşlar geldi. Yani niye tekrar çaydanlığı götürüp ben termometreyle beraber ocağın üstüne koyayım ki? Bugün buna ihtiyaç duymuyorum ben. Su 100 derecede kaynar, rahatlıkla söylüyorum. Niye Allah-u Teala ölüleri diriltiri söyleyemiyorum? Akılda problem var, şüpheler var. Bu şüpheleri halledememişiz. Yakine ulaşmak zorundayız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de seçtiği insanların seçilmesine sebep olan iki tane olguyu ileri sürer. Birincisi sabır, ikincisi yakin. Onlar sabır ve yakin ehliydiler. Seçilmiş insanlar, yani peygamberler ve veliler, imamlar. Biz imamlar dediğimiz zaman aklımıza sadece şey gelmesin. 12 imam gelme. 12 imam peygamberimizden sonraki 12 imamdır. Her peygamberin bir vasisi vardır. Her peygamberden sonra bir imam, bir vekil, bir vezir vardı. Dolayısıyla biz imamlar dediğimiz zaman Adem'den sonra ta bizim 12. imamımıza kadar peygamberlerin vekilleri olarak atanmış bütün imamları kastediyoruz. Allah'ın salat ve selamı onların ve onların nebilerinin üstüne olsun.
Amin.
Dolayısıyla bu seçilmişler ya nebi ya imam biçiminde seçilmiş olan kulların seçilme sebebi olarak Allah iki şeyi ileri sürüyor. Onlar sabır ve yakin ehliydiler. Şimdi buradan biz şunu da anlıyoruz ki Allah tombala çekerek peygamber seçmemiş. Allah tombala çekerek imam seçmemiş. Adil-i mutlak olan Allah, ezeli ve ebedi ilim sahibi olan Allah kulu Aliyel Murtaza'nın dünyadaki bütün çilelere rağmen göstereceği sabrı, bütün karmaşık labirentlere rağmen yakin sahibi olacağını bildi ve dedi ki sen şahı velayetsin. Yakin ehlidir, sabır ehlidir. Tek başına da kalsa Uhud'da kaldığı gibi ilahi emaneti, ilahi sancağı ayakta tutar, canı pahasına ayakta tutar. Dedi ki sen şahı nübüvvetsin. Şimdi sabır ve yakinin zıttı nedir? Sabırsızlıktır. Yakinin zıttı şüphedir. Sabırsızlık ve şüphe bu manada ne olur tekrar? Aklın ve kalbin hastalıklarından birisi olduğu açığa çıkar. Hadis-i şeriflerde diyor ki yakin ehli birinin uykusu şüphe ehli birinin ibadetinden hayırlıdır. Zira az önce şüphe ehlinin ibadetinden ve amelinden bir hayır yoktur hadisini okumuştuk. Onun mütemmimi olarak bu sefer ne geliyor? Yakın ehli birinin uykusu, uyuması şüphe ehli, yakın ehli olmayan birinin ibadetinden, orucundan daha eftaldir. Yakın ehli olmayan birisi günde 20 vakit namaz kılsın, yakın ehli günde 5 vakit namazını kılsın, ondan üstündür. Yakın ehli olmayan biri gece sabaha kadar ibadet etsin. Yakın ehli gece bir rekat namaz kılsın ondan üstündür. Ve yakinin bir başka şeyi daha vardır. Yakin insanı kurtarır. Neden kurtarır? İnsan beşer, ayağa kayabilir, sürçebilir, günaha tevessül edebilir, hatta günaha düşebilir. Ama o yakin ilim onu ne yapar? Oradan çeker alır. İmam Cafer Aleyhisselam yine bu konuda diyor ki şüphe bize yaklaşmaz. Dolayısıyla günah bize yaklaşmaz. Yani bizde öyle bir yakin var ki İmam Cafer kimin oğlu? Ben görmediğim Allah'a ibadet etmem diyen Ali'nin oğlu İmam Cafer. O da nihayet velayete seçilmiş. Yakini ve sabrı tezkirlenmiş. İmamete seçilmişse bu ayete göre anlıyoruz ki onun yakini ve sabrı tezkirlenmiştir. O yakine hiç şüphe arız olur mu? Ona hiç günah arız olur mu? Dolayısıyla arkadaşlar, yani Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Ben güç yetiremeyeceğiniz şeyi size yüklemedim. Yüklemem de, beklemem de, istemiyorum da. Ama acaba biz gücüm şuna yetiyor veya yetmiyor tespitini yaparken adaletli miyiz, değil miyiz? Tespitimizi doğru yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Yani ben haftada bir kere ilim meclisine gidemem, gücüm buna yetmiyor. Sözümüzde adaletli miyiz, değil miyiz? Oturup kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Nice lüzumsuz şeylere vakit ayırıyoruz. Nice lüzumsuz şeylere. Hayatımızı biraz disipline sokup şüphe illetinden, cehalet illetinden, cehli mürekkep illetinden kurtulabilmek için hiç olmazsa Ehl-i Beyt aleyhisselamın pınarından su içmiş alimlerin meclisine gitmemiz gerekmektedir. Bu meclislerin kıymetini
Bu anlamda da hafızanızda tutmanızı istirham ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.